İran Hürmüz'ü açmayınca ABD Hürmüz'ü abluk altına alma kararı verdi. Hiçbir gemiyi geçirmeyeceğini söylemiştim. Hem ABD tarafından hem de İran tarafından bazı gemilere saldırılar düzenlendi. Bunlar tabii görüntüleri de yayınlandı. Hürmüz'ün kontrolü konusunda bir çekişme var gibi hem ABD tarafında hem İran arasında. Birisi kontrol bende, birisi kontrol bende diyor ve bunun üzerine hamleler yapıyor gibi görünüyor. Diğer yanda ateşkes sürecinde süre bitmişti ateşkesin süreci ve ABD tek taraflı bir şekilde süreyi belirsiz bir süre uzattığını açıkladı. Pakistan'da oluşturmaya çalışan müzakere masasında da sıkıntılar görünüyor. ABD ben ekip gönderdim diyor. Yolda hatta en son aldığım bilgiye göre bilmiyorum şu anda oradalar mı. Ama İran biz katılmayacağız diyor. İran katılmayacağını açıkladı. Genel olarak size savaşın gidişatını nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum ama yanına özel bir soru da ekleyerek. Özellikle bu Hürmüz konusu çok gündeme geliyor. Bütün dünya açısından önemli bir nokta. Asıl belki de sorgulanan şey de şu. Onu sormak istiyorum size. ABD Hürmüz'ü gerçekten açılmasını istiyor mu? Çünkü ABD Hürmüz üzerinden birçok gerek Avrupa'ya gerek Çin'e baskı uygulamaya devam ediyor. Ya da hemen açılmasını istiyor mu? Bir süre daha kapalı kalması onun işine gelir mi? Bu soruya da cevap ararken aynı zamanda ABD-İran gelişmelerini de değerlendirmek istiyorum. Buyurun hocam.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yani İran ve Amerikan savaşını birkaç aydır yaklaşık 2 aya yakındır konuşuyoruz zaten burada. Amerika'nın genel olarak küresel ve Orta Doğu stratejisi belli. Bununla alakalı birçok değerlendirme yapmıştık ama son yaşanan gelişmeler de aslında bu stratejinin bir parçası niteliğinde o şekilde seyrediyor. Çünkü askeri ve siyasi hedefler değişmediği için Amerika açısından, keza İran açısından, yine o bölgeyle ilişkisi olan diğer devletler açısından bu gelişmeler de yine orayla bağlantılı aslında. Yani şöyle kısaca bir üzerinden geçersek, Amerika özellikle 2001 ve 2003 yıllarındaki Afganistan ve Irak işgallerinden sonra büyük bir başarısızlık yaşadı. Ekonomik ve askeri bir hezimet yaşadı. Bu ciddi bir borçlanma krizine neden oldu Amerika'da biliyorsunuz. Askeri açıdan da caydırıcılığının sorgulanmasına neden oldu. Afganistan'da nasıl çıktığını biliyoruz. Daha sonra yine bu süreçlerden sonra 2011'de başlayan Arap Baharı devrimleri, Amerika'yı kafasını kaldıramamasına neden olan gelişmeler olarak tarihe yazıldı. Özellikle bunlar İslam ümmeti tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın çok stratejik bölgelerindeki rejimlerin değiştiğine, devrildiğine kısmen şahit olduk. Ve hemen arkasından Aksa Tufanı başladı. Yani bütün bu meseleler aslında Amerika'nın 20 yıl boyunca, yani 2000'li yıllardan 2025'e kadar yaklaşık çeyrek asırlık bir süre boyunca başını ağrıtan gelişmeler oldu. Bu esnada da Çin ciddi bir hamle, kalkınma hamlesi gerçekleştirdi, büyüdü. İşte hem üretim noktasında, hem rekabet noktasında, hem ticaret koridorları noktasında, hem de nadir toprak elementleri gibi bugün işte teknolojinin çok önemli parametreleri arasında ham maddesi olarak görülen nadir toprak elementleri konusunda da bir tekel oluşturdu ve bu şekilde büyüdü. Dolayısıyla Amerika aslında bütün bu saldırı öncekilerle birlikte biraz kibri temsil ediyordu Afganistan, Irak işgalleri. Bu İran savaşıyla birlikte de aslında çöküşün başlangıcı olacak gelişmelere biz şahit olduk.
Yani aslında Amerika yani sürekli kaybetti. Yine bir saldırıyla bu gerçi yani çöküşte olan geçmişini belki de toplamak istedi ama yine başarısız oldu gibi görünüyor.
Evet, aslında bu Amerika'nın çöküşünün bir anlamda devam ettiğinin de
devam ediyor önemli yani, uzun bir zamandır
göstergesi. Şimdi böyle baktığımızda bugün süreç nereye geldi? Yaklaşık 2 aya yakındır savaş devam ediyor. Evet. Hürmüz Boğazı savaştan önce açıktı. Şu an kapalı. Amerika'nın belirlediği askeri hedefler vardı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Sonra Amerika'nın Körfez'deki üsleri vuruldu. Yahudi varlığı ciddi manada darbe aldı. Evet. Askeri anlamda darbe aldı. Halk açısından bir paranoya oluştu. Büyük bir korku yaşadı Yahudiler. Ve bölge açısından da istediği desteği bulamadı. Daha önemlisi Avrupa Amerika'nın yanında yer almadı bu savaşta. Yani bir sürü aslında etken var. Çin'in de yani İran'la belki arka planda ekonomik olarak olabilir, teknolojik olarak olabilir. Hatta öncesinde belki askeri ekipman noktasında yardımları da olmuş olabilir. Çünkü hemen bu saldırının öncesinde Çin, İran ve Rusya arasında bir askeri tatbikat yapılmıştı. Evet. Burada bir organize olma durumu söz konusu olabilir. Sonuçta Çin Amerika'nın kendisini kuşattığını ve enerji damarlarını kesmek istediğini görüyor ve buna göre bir ön alma siyaseti de uyguluyordu ki 6 aylık bir petrol stoğunun olduğu da söyleniyor. Şimdi böyle bakıldığında aslında Amerika açısından bu ateşkes bir başarısızlığın ifadesi. Her ne kadar Amerika büyük bir devlet olsa da sonuçta bu süreci de kotarabilecek kapasiteye sahip olsa da çünkü küresel bir liderliği var. Ama biz büyük devletlerin kazançları ve kayıpları açısından meseleyi değerlendirdiğimizde Amerika'nın saldıran taraf olarak ne istiyordu Amerika? Trump ne dedi? Benim en sevdiğim şey İran'daki petrolü gidip almak.
Evet.
Orada fakat halkımız bunu istemiyor dedi. Sonra başka bir açıklama daha yaptı. yaptı. İsrail'in beni manipüle ettiği doğru değil evet. dedi. Benim bu savaş kararını alma sebebim İran'ın kesinlikle nükleer bir silaha sahip olmaması ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkan konjonktür İsrail-Yahudi varlığının güvenlik kaygısı diye bunu söyledi. Zaten 3 aşağı 5 yukarıda bakıldığında nedenleri bu olduğu görünüyor. Yani Amerika'nın İran'a saldırma sebebi bu çöküşü dizginlemek için bu 25 yıllık süreçte güçlenen Çin'i dengelemek ve yine o 25 yıllık sürede Amerika'nın başını ağrıtan en önemli faktör olan İslami uyanışı bir şekilde kontrol altına almak ki bu işte Irak, Afganistan, Arap Baharı, Aksa Tufanı sonuçta bunların hepsi Amerika'yı ciddi derecede zora sokan özellikle Suriye devrimi 14 yıl sürdü. İşte Aksa Tufanı küçücük bir mücahit bir harekat olmasına rağmen 2 yıl sürdü. Hala tabii. bir hal yoluna koyulamadı. Işte.
Kırılma noktası oldu hepsi. Yani.
Dolayısıyla Amerika dedi ki benim bu çöküşü durdurmam için bu iki meseleyi hal yoluna koymam gerekiyor. Evet. Bir, Çin'i kuşatmam, Venezuela'da yaptığım gibi İran'dan ve Körfez'den tedarik ettiği enerjiyi kontrol altına almak. İkincisi de Yahudi varlığını da yanıma katarak onu tehdit eden ülkelere müdahale etmek, işgallerde bulunmak, saldırılarda bulunmak, oralarda belli bir takım güvenlik bölgeleri, kontrol noktaları oluşturmak. Bunları kısmen yapıyor. Ama başka bir şeyle karşılaştı Amerika. İran'ın beklenmeyen bir direnişiyle karşılaştı. Evet. Bu çok önemli.
Kendileri de itiraf
ettik. Kendileri de bunu itiraf ettik. Körfez ülkeleri vuracağını hiç hesaba katmamıştık. Hatta Hürmüz Boğazı meselesi bile bunun bir kart olarak kullanılacağını hiç hesaba katmamışlardı. O yüzden Amerika saldıran taraf olarak askeri hedeflerine ulaşamadığının bir göstergesi tabirinden bu ateşkesi teklif etti.
Bir can suyu oldu Amerika. Yani daha fazla devam etseydi ya da atıyorum İran ateşkesi kabul etmeseydi Amerika daha fazla yerin dibine batacaktı. Çünkü daha ne yapabilir ki zaten? Bütün uçak gemilerini göndermiş, bütün askerlerini yığmış, yani bütün siyasi gücünü de kullanmaya çalışmış. Ki siyasi gücünün de işe yaramadığını gördük, Avrupa'yı bile yanına
çok
alamadı.
Önemli, evet.
Bunların hepsi ateşkesi ona can suyu olmasına fayda sağladı.
Evet, İran şöyle düşündü zannımca. Sonuçta bu kadar ağır bir saldırıya rağmen, lider kadrosunu kaybetmesine rağmen, hava savunma sistemi, donanması ve özellikle uçak filoları bunların hepsi ortadan kaldırılmış olmasına rağmen çok önemli. Bu savaşın neticesinde en azından bugün için ayakta kaldı, hayatta kaldığını gördü ve bunu sürdürmek istiyor. Yani bunu çok ne kadar sürdürebilir? Bu ayrıca değerlendirilebilir ama sonuç olarak baktığımızda Amerika'nın kayıp yaşadığı, caydırıcılığının hasar gördüğü, zarar gördüğü ve müttefikleri tarafından terk edildiği bir tabloyla karşılaştı. Belki de Amerika bu Venezuela'daki gibi Avrupa'nın Amerika'nın arkasından geleceğini, bu saldırıya hiçbir tepki göstermeyeceğini hesap etmiş olabilir. Ama öyle olmadı. Avrupa'da onu yalnız bırakınca, Körfez ülkeleri de hareketsiz kalınca bu sefer Amerika yalnız kaldı adeta.
Farkı da şu oldu. Venezuela Avrupa'yı belki çok etkilemiyor olabilir ama Hürmüz Boğazı Avrupa'nın ciddi canını yaktı. Bu yüzden onlar da bir tepki ortaya koymuş oldular. Bunu tahmin etmemesi de ilginç bir durum Amerika açısından. Siyasi zekası açısından bunu nasıl tahmin edemedi? O da kibrinden geliyor.
Evet, kesinlikle kibir ve küstahlık veya körlük diyebiliriz buna. Tahmin etmemesi düşünülemez. Sonuçta Amerika büyük küresel bir devlet. Onun önemli politika yapıcıları var. Fakat Trump'ın bu tavrı, koşulsuz itaat dediği tavrı, güç yoluyla barış dediği tavrı zaten Avrupa'dan da aynı şeyi istiyor. Bütün ülkelerden kendisine itaatkar olmasını istiyor. Siyasetin böyle olmadığı, devletler arası ilişkilerin böyle olmadığı görüldü. Dolayısıyla Amerika buradan birçok çıkış yolu elde edebilmek için.
Evet.
Sadece çıkış yolu derken şunu kastetmiyorum. Hiçbir şey almadan Amerika kıtasına dönecek demiyorum. Mutlaka hedeflediği şeylerden de kazanımlar sağlayarak bir çıkış yolu. Şimdi askeri olarak bunun gerçekleşemeyeceğini en azından bugüne kadar yapılanlarla Amerika görmüş oldu.
Evet.
İran'a ne kadar vurursak vuralım hibrit bir yapısı var. Önemli bir sistem var rejimin içerisinde ve rejim direnebilme kapasitesini koruyor.
Askeri bir rejim.
Devrim muhafızları en azından Amerika'yla. Amerika'ya şunu diyor. Biz yörüngede dönebiliriz. Birlikte işler yapabiliriz. Bundan önce yaptığımız gibi. Fakat İran'ı bir köle haline getiremezsin. Biz böyle bir ilişki biçimini tasvip etmiyoruz diyor. Şimdi Trump askeri olarak yapamadığı şeyi Hürmüz Boğazı'nın kenarına bir şey koyarak, abluka yaparak oraya İran'ın konuşlandığı yerin biraz daha batısına, şeyden bakıldığında doğusuna uçak gemilerini ve deniz şeridlerini yerleştirerek burayı abluka altına aldı. Bu sefer İran'ın izin verdiği gemiler buradan Amerika'nın izni olmadan geçemeyecek. Dolayısıyla şu an Hürmüz Boğazı'ndan bu iki ablukadan dolayı gemi geçmiyor. Şu an İran'ın ihracatının sıfıra indiği haberleri var ki muhtemelen doğrudur. Bu şekilde İran'ı baskı altına alıp çünkü zaten Trump diyor ya günde 500 milyon dolar kaybediyor İran. Buna dayanamayacağını İran ekonomisinin %90'a yakın petrol geliriyle ayakta duran bir ekonominin zaten 30 yıldır yaptırımlar altında olan bir ekonominin buna dayanamayacağını varsayarak şey yapıyor. Aynı zamanda buradan sadece İran mı zarar görüyor? Hayır. Amerika'nın kendisi de devlet olarak zarar görüyor. Petrol fiyatları, yakıt fiyatları, petrol petrokimya ürünleri bağlantılı her bir ürünün fiyatının yükseldiği bir
ciddi
tablo
bir
var.
Ciddi bir küresel enflasyon, özellikle Amerika'da ciddi bir enflasyon oluşturuyor.
Kesinlikle. 9 şey. Milyon kişi Trump'a karşı yürüdü. Belki bunlar da konuşulabilir. Etmenler var bir sürü bu bağlamda. Dolayısıyla Amerika şunu diyor. Ben başaramadıysam beni kurtarmak için sizin de bana yardımcı olmanız gerekiyor. Evet. Yoksa siz de bu zararı yüklenmeye devam edeceksiniz.
Güçle barış dedikleri olayın yine tezahürü.
Evet, faturanın bir kısmını da Avrupa'ya, bir kısmını Çin'e, bir kısmını körfez ülkelerine. Herkese diyor ki beni bu çıkmazdan kurtarmazsanız, İran'ı müzakere masasına getirmezseniz, ona benim istediğim şartlarda en azından ana hatlarıyla bir ateşkes anlaşması imzalatmazsanız ben bu krizi sürdürmeye devam edeceğim. Sizin burada hali hazırda bir ay daha, iki ay daha göreceğiniz zarar belki ekonomik olarak çok ciddi krizlere sürüklenmenize sebep olacak diyor. Lisanı haliyle. Çünkü Asya piyasalarında şu an birçok kısıtlamalar var. Bu görünüyor. Çin belki güçlü olduğu için biraz daha ayakta ama Çin'in kapasitesiyle dönen ticaret ciddi oranda etkileniyor. Yaksamalar oluyor, fiyatlamalar oluyor. Bir sürü denklem var. Bunları zaten herkes hemen hemen tahmin edebiliyordur. Ben şuraya odaklanacağım. Onunla da inşallah sözlerimi bitireyim. Amerika Hürmüz Boğazı'nı gerçekten açmak istiyor mu? Uzun süre kapalı tutmak istiyor mu? Dediniz. Amerika Hürmüz Boğazı'nı açmak istiyor. Uzun süre kapalı tutmak istemiyor fakat tutabildiği kadar. Alabilene kadar Amerika'nın bu kartı kullanacağı görülüyor. İran'ın burada dayanma kapasitesi ne olacak? Bu çok önemli. İran muhtemelen buna çok fazla dayanamayacak diye düşünüyorum. Çünkü denklem biraz bize onu gösteriyor. Dün gece bir haber vardı. 100 küsür, 170'ti. Allah'u alem yanılıyor da olabilirim. Petrol tankerinin alım için Amerika'ya doğru hareket ettiğini. Amerika hani Trump diyor ya bizim petrollerimiz çok tatlı, harika gelir bizden alın. Sanki böyle bir şey de var. Amerika buradan kendi zararını tolere edebilirse istediklerinden
bir süre daha tutabilir.
Evet, yani. O zaman şunu elde etmek isteyecek Amerika. Ben ateşkesin sonuçta bir toparlanma olduğunu, askeri stratejide güç toplamak olduğunu, tekrardan saldırmak için hazırlık olduğunu da biliyoruz. Bu da olabilir. Bu da bir senaryodur. Ama bence kuvvetle muhtemel olan şey şudur. Amerika, İran'ı müzakere masasında bir şekilde ikna edeceğini düşünüyor. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek istemesi de bence ancak bu şekilde olabilir. Amerika küresel bir eşkıya gibi kendi kıtasında, kendi bölgesinde, yarım küresinde dahi olmayan bir alana gelip bu boğazın kontrolü artık bende. Bundan sonra bana şu kadar para vereceksiniz. Çin sen şu kadar vereceksin. Bunu kendisi yapması çok mümkün olmaz gibi geliyor bana.
Çünkü sürekli devam ettiremez.
Sürülebilir bir şey değil. Evet. Olmayacağını Avrupa'nın aldığı tavır gösterdi. Evet. Çin'in aldığı tavır gösterdi. Diğer ülkelerin aldığı tavırlar hepsi gösterdi. O zaman bunu nasıl yapabilir? Eğer İran'ı devlete dönüştürebilirse, anlaşma yoluyla kendisine hizmetkar kılabilirse o zaman bunu İran üzerinden yapacak. Nasıl yapabilir? İran Amerika'nın talimatıyla, emriyle Çin'e petrol satarken 3-4 kat fiyata bunu satabilir. Avrupa'ya 3-4 kat fiyata satabilir. İster verir ister vermez. Bu şekilde Amerika ile bir işbirliği yaparsa o zaman zaten Hürmüz Boğazı'nın kontrolü Amerika'ya geçmiş olacaktır bu şekilde ve bir kılıf da uydurulmuş olacaktır. Kimse Amerika'yı bu noktada sen yol kesen eşkıya gibi bizden para alıyorsun diyemeyecektir. Muhtemelen Amerika'nın, Trump'ın veya Amerikan politika yapıcıların zihnindeki şey bu. Eğer bu da başarılı olamazsa burada bir kurban verilecek. O da muhtemelen Trump olacaktır diye.
Ki bu ara seçimlerde zaten bunun üzerine gidiyor. Trump'ın kaybetmesi üzerine anketler yapılıyor. Cumhuriyetçilerden desteğinin bile kaybettiğini gösteriyor ama şu da çok mümkün değil gibi. Bu kadar direnen bir İran, tabi devlet yapmak istiyor dedi ki her istediğini yaptırabilen bir köle elde etmek istiyor Amerika. Bu kadar direnişten sonra bence en az uyduya razı olur. Tabi olma yolunu kapattı ben düşünüyorum. Orada da Hürmüz Boğazı'nı aslında Hürmüz meselesi ABD'nin çok canını yaktı. Bir şekilde nasıl olursa olsun Hürmüz'ün kontrolünün İran'da olmasını istemiyor artık. Ben onu anlıyorum.
Kırmızı çizgi bu olacak.
Kırmızı çizgi bu oluyor.
Diğerlerinde Amerika'da esneme yapabilir ama Çin'le alakalı olduğu.
Bu esneme şöyle olabilir. Daha önceki haftalarda da dillendirilmişti. Hürmüz Boğazı'nı çok uluslu bir yapının kontrol etmesi, farklı ülkelerin, farklı denetimlerin inşa edilmesi. Sanki en olabilir Amerika açısından söylüyorum. En elde edilebilir yöntem de bu geliyor. Çünkü diğer türlü dediğiniz gibi İran bu noktadan sonra tabi bir devlete dönüşüp Amerika'nın her dediğini yapabilecek bir devlete dönüşmesi en azından kısa vadede çok mümkün değil. Özellikle müzakere süreci dönerken. Ama dediğiniz gibi müzakere süreci bu yüzden var. Amerika o Hürmüz kartını İran'dan almak istiyor. Bu müzakere süreci Hürmüz kartını alana kadar da sürecek geliyor bana.
Tek
çünkü bunu yapmadan bitirmeniz yani.
Tek konu olarak bile kalabilir. Müzakerelerde
her şey hallolur bu kalır.
Evet, bunu elde etmeden ben savaştan vazgeçmeyeceğim diyeceği bir konu görünüyor. Kesinlikle. Bu mesele. Zaten İran'ın bunu vermesi belki tabi devlet haline gelmez İran bunu vererek. Ama önemli bir kozunun siyasi kartını, enerji kartını kaybeder.
Kesinlikle.
Bunun karşılığında Amerika ile bir takım anlaşmalar yapılabilir. Böylece İran'ın yaptırılması muhtemelen ben böyle düşünüyorum. İran ekonomisi de böylece biraz ayağa kalkmış olur. Hani içinde onurlu çıkış olur. Son olarak şunu ilave edeyim. Yusuf Hocam çok kısa.
İran aslında bizim için önemli olan nokta da burası olmalı bence. Hı-hı. İran aslında Amerika'nın burnunu daha fazla yere sürtebilir. Evet. Şöyle sürtebilirdi aslında. Hı-hı. Hümetle kaynaşmayı eğer benimseseydi, bu şekilde adımlar atsaydı yapardı. Fakat İran maalesef geçmişte işlediği suçlar, günahlar yüzünden İslam coğrafyasında tam bir sahiplenme elde edemiyor. Bundan dolayı da uzun vadede direnme kabiliyetini biraz daha sanki azaltıyor. Biraz güce endeksli, biraz çıkara endeksli bir gidişat var, görünen o. Ama sonuçta bizim açımızdan görünen resim şu, Amerika'yı gerçekten ideolojik bir düşünceye sahip bir devletin, bu Türkiye olabilir, başka bir devlet olur, İslam'ı uyguladığı sürece Allah'ın izniyle mutlaka bütün bu kartları kullanarak ve sonuna kadar savaşı tırmandırarak, hatta Amerika'nın kıtasına dahi taşıyabilecek cesareti ortaya koyarak Amerika'nın bu kibrine son verecektir. Bunlar bize bir fotoğraftır. Amerika'nın sanıldığı kadar güçlü olmadığını, o çöküşün başladığını ve bugün belki bir çıkış yolu bulabilir ama gelecekte mutlaka o hesaplaşmanın, o karşılaşmanın olacağını biz göreceğiz. Eğer İran ideolojik bir devlet olsaydı, İslam'ı gerçekten tatbik eden, ümmetin maslahatını benimseyen, ümmetin birliğini düşünen bir siyasi anlayışa sahip olsaydı, o zaman bütün bu bölgenin tabiri caizse etinden, sütünden, gücünden, bütün dinamiklerinden istifade ederdi. Onları harekete geçirirdi, onları davet ederdi. Onlarla bütünleşerek Amerika'yı Hürmüz Boğazı'na gömerdi. Biraz böyle net olarak söylüyorum. Ve ondan sonra da İslam'ın çağının başlamaması için de hiçbir neden yoktu. Kesinlikle. Şu andaki tabloyu ben böyle değerlendiriyorum.
Evet, Allah razı olsun. Dediğiniz gibi Hürmüz kartı önemli bir kart. İran bunu dediğiniz gibi ulusal çıkarları için kullandı ve başarılı olduğunu da gördü ya bu kartın. Ama İslam ümmeti bu kartlardan çok var. Yani Süveyş kanalı var, enerji yolları burada. Her tarafı dolu yani. O kadar fazla fırsat var ki Amerika'yı bu bölgeden, hatta bütün sömürgeci devletleri bu bölgeden göndermek için, maalesef bölge yönetimleri bunları göremiyor. Evet. Allah razı olsun hocam.